Ayrım 17, Cehennem, Dan Brown, sayfa 240. Meşe lambrileri ve panel kaplamalı tahta tavanlarıyla coğrafi haritalar salonu, Vecchio Sarayı'nın taş ve sıvadan oluşan sadeliğinden çok uzaktı. Aslında binanın vestiyeri olan bu geniş alanda bir zamanlar Grand Duke'un taşınabilir eşyalarını depolamak için kullanılan düzinelerce yüklük ve dolap vardı. Günümüzde ise duvarlar haritalarla donatılmıştı. Deri üzerine elle boyanmış 53 renkli süsleme dünyanın 1550'lerdeki durumunu gösteriyordu. Salonun dramatik kartografi koleksiyonuna odanın ortasında duran dev bir küre hakimdi. Mappa Mundi olarak bilinen yaklaşık 2 metre çapındaki küre zamanının en büyük döner küresiydi ve sadece bir parmağın dokunuşuyla kolaylıkla döndüğü söyleniyordu. Günümüzde küre galeri salonlarında uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra bir çıkmaza ulaşan ve kürenin etrafında döndükten sonra geldikleri yoldan geri dönen turistler için son duraktı. Langdon ve Sienna nefes nefese haritalar salonuna vardılar. Mappa Mundi görkemli bir şekilde karşılarında yükseliyordu ama gözleri odanın duvarlarına kayan Langdon ona bakmadı bile. "Langdon, Ermenistan'ı bulmalıyız," dedi. "Ermenistan haritasını." Bu istek karşısında şaşırmış görünen Sienna, Ermenistan'ı bulmak için salonun sağ tarafındaki duvara doğru koştu. Langdon da benzer bir arayışa sol taraftaki duvardan başlayarak odanın çevresinde ilerledi. "Arabistan, İspanya, Yunanistan, çizimlerin en az 500 yıl önce dünyanın büyük bir bölümünün henüz keşfedilmediği veya haritasının çıkartılmadığı bir zamanda yapıldığı düşünülünce olağanüstü detayları karşısında şaşırmamak imkansızdı. Ermenistan nerede?" Genellikle kuvvetli olan fotoğrafik hafızasına rağmen Langdon'ın birkaç yıl önce burada yaptığı gizli geçitler turuna dair hatıraları çok bulanıktı. Bunun turdan önce öğle yemeğinde keyifle içtiği ikinci kadeh Gaja Nebbiolo ile biraz ilgisi vardı. Nebbiolo kelimesi duruma son derece uygun düşen hafif sis anlamına geliyordu. Yine de Langdon hayal meyal bu odada kendisine eşsiz bir vasfa sahip olan Ermenistan haritasının gösterildiğini hatırlıyordu. Langdon sonsuz gibi görünen sıra sıra haritaları taramaya devam ederken burada olduğunu biliyorum diye düşündü. Sienna, Ermenistan diye bağırdı, burada. Langdon odanın sağ köşesinde duran Sienna'ya doğru döndü. Telaşla ona doğru koşarken Sienna yüzünde Ermenistan'ı bulduk şimdi ne olacak diyen bir ifadeyle haritayı gösteriyordu. Langdon açıklamalar için vakitlerinin olmadığını biliyordu. Bunun yerine uzanıp haritanın dev tahta çerçevesini tuttu ve kendine doğru çekti. Dev harita lambri duvarın büyük bir parçasıyla birlikte odanın içine doğru açılınca ortaya gizli bir geçit çıktı. Sienna etkilenmiş bir ifadeyle "Anlaşıldı," dedi. "Aradığımız Ermenistan'mış." Hiç tereddüt etmeden açıklıktan geçip korkusuzca önlerindeki karanlık alana doğru ilerledi. Langdon onun peşinden içeri girdikten sonra vakit kaybetmeden arkalarından girişi kapattı. Langdon'un gizli geçitler turuna dair aklında fazla bir şey kalmasa da bu geçidi çok net hatırlıyordu. Kendisi ve Sienna ansızın sanki bir aynanın içinden sadece o zamanki düke ve yakınlarına açık tutulan Palazzo Invisibili'ye, dipnot görünmez saray, bir anlamda Vecchio Sarayı'nın duvarlarının arkasında bulunan gizli dünyaya geçmişlerdi. Langdon kapı girişinde bir saniye durup etrafı inceledi. Burası pencerelerden süzülen loş ışıkla aydınlatılmış taş bir geçitti. Yaklaşık 50 metre aşağıdaki tahta bir kapıya iniyordu. Sola kancalı kordonla geçişi engellenmiş yukarı çıkan dar merdivene baktı. Basamakların üstündeki tabelada Vietata Uscita yazıyordu. Langdon merdivenlere yöneldi. Sienna hayır diyerek onu uyardı. Çıkış yok diyor. Langdon alaycı bir ifadeyle gülümseyerek teşekkürler dedi. İtalyanca okuyabiliyorum. Kancasını çıkartıp kordonu gizli kapıya götürdü ve kapıyı sabit tutmak için kullandı. Kapının diğer taraftan açılmaması için kordonu kapı kolundan geçirip yakındaki bir tesisata bağladı. Sienna mahcup bir ifadeyle gülümsedi. "Oo, iyi fikir." Langdon bu onları uzun zaman oyalamaya yetmez dedi. Ama zaten fazla zamana ihtiyacımız olmayacak. Beni izle. Ermenistan haritası sonunda açılınca ajan Brüder ve adamları dar koridordan diğer uçtaki tahta kapıya doğru koştular. Kapıdan geçtiklerinde Brüder soğuk havanın yüzüne çarptığını ve güneş ışığıyla anlık bir körlük yaşadığını hissetti. Sarayın çatısı boyunca ilerleyen dış geçide varmıştı. Gözleri 50 metre uzaktaki başka bir kapıya açılan yolu takip etti. Brüder geçidin soluna 500 salonunun bir dağ gibi yükselen kubbeli çatısının bulunduğu yere baktı. Karşıya geçmek imkansız. Brüder şimdi de sağına geçidin dar bir kuyuya inen dik bir tepeyle önünün kesildiği yere baktı. Anında ölüm. Gözleri ileriye odaklandı. Bu taraftan. Brüder ve adamları takip helikopteri tepelerinde bir akbaba gibi daireler çizerken geçitten ikinci kapıya doğru koştular. Askerler kapı aralığından içeri girdiklerinde aniden durdular. Bu ani hareketleri yüzünden neredeyse birbirlerinin üzerine düşeceklerdi. Geldikleri kapı dışında başka bir çıkışı olmayan minik taş bir bölmede duruyorlardı. İçeride sadece tahta bir masa vardı. Tepedeki tavan fresklerine çizilmiş grotesk figürler dalga geçerek onlara bakıyor gibiydi. Burası bir çıkmazdı. Brüder'in adamlarından biri duvardaki bilgilendirme levhasını inceledi.
''Bir dakika'' dedi. ''Yazılanlara göre burada bir finestra var. Bir tür gizli pencere mi?''
Brüder etrafına bakındı ama gizli pencere falan göremedi. Gidip yazıyı kendi okudu. Anlaşıldığı kadarıyla burası bir zamanlar Düşes Bianca Coppello'nun özel çalışma odasıymış ve odada Bianca'nın 500 salonunda konuşma yapan kocasını izleyebileceği gizli bir pencere, una finestra segreta varmış. Brüder odayı tekrar dikkatle inceledi ve bu kez yan duvarda akıllıca gizlenmiş kafesli pencereyi gördü. Buradan mı kaçtılar? Yanına gidip Langdon'un cüssesindeki birinin geçemeyeceği kadar küçük olan pencereyi inceledi. Brüder yüzünü kafese dayayıp ileriye bakınca kimsenin buradan kaçamayacağına emin oldu. Kafesin diğer tarafında 500 salonuna inen birkaç kat yüksekliğinde dik bir boşluk vardı.
Peki hangi cehenneme gittiler?
Brüder küçük taş bölmeye doğru dönerken günün gerginliğinin içinde gitgide tırmandığını hissetti. Kendine hakim olamadığı o nadir anda başını geriye atıp öfkeyle bağırdı. Çıkan ses o dar alanda kulakları sağır edici türdendi. Aşağıda 500 salonunda turistler ve polis memurları dönüp duvarın yukarısındaki kafesli pencereye baktılar. Gelen seslerden anlaşıldığı kadarıyla Düşes'in gizli çalışma odası artık vahşi bir hayvanın kafesi olarak kullanılıyordu. Sienna Brooks ve Robert Langdon zifiri karanlıkta ayakta duruyorlardı. Dakikalar önce Sienna, Langdon'ın Ermenistan haritasını sabit tutmak için kordonu zekice kullanışını, sonra da dönerek kaçışını izlemişti. Ne var ki Langdon onu şaşırtarak koridorun aşağısına doğru ilerlememiş, Vietata Ushita diye belirtilmiş dik merdivenleri tırmanmıştı. Kafası karışan Sienna, Robert diye fısıldadı. Tabelada çıkış yok yazıyordu. Ayrıca aşağı inmek istediğimizi sanıyordum. Langdon omzunun üzerinden bakarak istiyoruz dedi. Ama bazen aşağı inmek için yukarı çıkmak gerekir. Cesaret verici bir ifadeyle göz kırptı. ''Şeytanın göbeğini hatırlıyor musun?'' ''Neden bahsediyor?'' Kafası karışan Sienna söylediklerini anlamlandırmaya çalıştı. ''Langdon cehennemi okudun mu?'' diye sordu. ''Evet ama sanırım 7 yaşındaydım.'' Bir saniye sonra kafasına dank etti. ''Aa şeytanın göbeği'' dedi. ''Şimdi hatırladım.'' Biraz zaman geçmişti ama Sienna şimdi Langdon'ın Dante'nin cehenneminin son kısmından bahsettiğini anlamıştı. Bu kantolarda Dante cehennemden kaçmak için dev şeytanın kıllı karnından aşağı inmek zorunda kalıyordu ve şeytanın göbeğine ulaştığında, sözde dünyanın merkezine, yer çekimi aniden yön değiştiriyor ve Dante aşağıya, Araf'a doğru inişine devam edebilmek için aniden yukarı tırmanmaya başlıyordu. Sienna cehennemden dünyanın merkezindeki tuhaf yer çekimi olaylarına şahit olduğunda hissettiği hayal kırıklığı dışında çok az şey hatırlıyordu. Anlaşılan Dante'nin dehası vektörel kuvvet fiziğini kavrayamamıştı. Merdivenin tepesine vardıklarında Langdon orada buldukları tek kapıyı açtı.
Üzerinde Sala dei Modelli di Architettura yazıyordu. Dipnot Mimari Tasarımlar Salonu. Langdon aceleyle Sienna'ya içeri girmesini işaret ettikten sonra kapıyı arkalarından kapatıp kilitledi. Salon küçük ve sadeydi. Vasari'nin sarayın iç kısımları için yaptığı mimari tasarımların tahta modellerini sergileyen vitrinlerle doluydu. Sienna modelleri fark etmedi bile ama salonun kapısı, penceresi ve tabelada yazdığı gibi çıkışı olmadığını fark etti. Langdon alçak sesle 1300'lerin ortalarında dedi, Atina dükü sarayda iktidarı ele geçirmiş ve saldırıya uğradığında kullanmak için bu gizli kaçış yolunu yaptırmış. Buraya Atina dükü merdivenleri deniyor ve yan sokaktaki küçük bir kaçış kapısına doğru iniyor. Oraya ulaşırsak kimse çıktığımızı görmez. Modellerden birini gösterdi. Bak, yan tarafta görüyor musun?
Beni buraya modelleri göstermek için mi getirdi?
Sienna endişeli bir ifadeyle minyatüre baktı ve sarayın tepesinden sokak seviyesine kadar inen gizli merdiveni gördü. Binanın iç ve dış duvarları arasına gizlenmişti.
Sienna ters ters merdivenleri görebiliyorum Robert dedi ama sarayın ters tarafındalar, oraya asla ulaşamayız.
Robert çarpık bir gülümsemeyle biraz inanç dedi. Aşağıdan gelen ani bir gümbürtü Ermenistan haritasının biraz önce kırıldığını anlatıyordu. Koridordan aşağı doğru ilerleyen askerlerin ayak seslerini dinlerken hiç kımıldamadan beklediler. İçlerinden hiçbiri avlarının, özellikle de çıkış yok yazılı ufak bir merdivenden o kadar yukarı tırmanacağını düşünmüyordu. Aşağıdan gelen sesler azalınca Langdon kendinden emin bir şekilde salonda vitrinlerin arasından ilerledi. Diğer duvardaki büyük vitrine doğru yürüdü. Yaklaşık 1 metrekare büyüklüğünde ve yerden 1 metre yukarıdaydı. Langdon hiç tereddüt etmeden kolunu tutup kapağı açtı.
Sienna şaşkınlıkla geri çekildi. İçerisi ıssız bir mağaraya benziyordu.
Sanki vitrin başka dünyaya açılan bir kapıydı. Arkasında sadece karanlık vardı.
Langdon beni izle dedi.
Açıklığın yanındaki duvarda asılı duran el fenerini aldı. Sonra şaşırtıcı bir çeviklik ve kuvvetle kendini yukarı çekip tavşan deliğinin içinden geçerek gözden kayboldu. 46. Bölüm. Langdon La Sofita diye düşündü. Dünyadaki en tuhaf tavan arası. İçerisi sanki sıva tozu iyice incelmiş de yere inmeyi reddederek havada asılı kalıyormuş gibi eski ve küf kokuyordu. Gıcırdayıp inleyen geniş mekan Langdon'a yaşayan bir canavarın midesine tırmandığı hissini veriyordu. Geniş yatay bir çatı girişinde ayağını basacak sağlam bir yer bulunca fenerini kaldırıp ışığıyla karanlığı deldi. Önünde sonsuza uzanıyormuş gibi görünen bir tünel vardı. Bu tünel dikmeler, kirişler, bağlantılar ve 500 salonunun görünmeyen iskeletini meydana getiren diğer yapı malzemelerinin çaprazlar çizerek oluşturduğu bir tahtadan üçgenler ve dörtgenler ağından oluşuyordu. Langdon bu büyük tavan arasını o birkaç yıl önce katıldığı gizli geçitler turunda görmüştü. Dolaba benzeyen seyir penceresi, ziyaretçiler iskelet yapısını modelden inceleyebilsin ve açıklıktan fenerle bakıp gerçeğini görebilsin diye mimari tasarımlar salonunun duvarına oyulmuştu. Şimdi tavan arasının içlerine kadar ilerlemiş olan Langdon, iskeletin New England ambarlarına benzemesine şaşırmıştı. Ok ucuna benzer bağlantılarla bir araya getirilmiş geleneksel orta direk ve destek döşemesi. Sienna'da açıklıktan tırmanıp onun yanındaki kirişte denge kurarken nereye gideceğini şaşırmışa benziyordu. Langdon ona bu sıra dışı manzarayı göstermek için fenerini ileri geri salladı. Bu uçtan bakınca tavan arasının aşağısındaki manzara uzakta iç içe geçerek bir yerlerde yok olan ikizkenar üçgenlere benziyordu. Ayaklarının altında döşeme tahtası yoktu ve demir yolu raylarını andıran yatay destek kirişlerinin arası tamamen boştu. Alçak sesle konuşan Langdon uzun kirişi işaret etti.
Burası 500 salonunun tam üstünde. Diğer uca geçebilirsek Atina dükü merdivenlerine nasıl gideceğimizi biliyorum.
Sienna önlerinde uzanan kiriş ve destek labirentine şüpheli gözlerle baktı. Görünüşe bakılırsa tavan arasında ilerlemenin tek yolu destekler arasında tren raylarındaki çocuklar gibi zıplamaktı. Yatay ve dikey destek direkleri sağlam bir demet oluşturacak şekilde enli kelepçelerle birbirine bağlanmıştı ve üzerlerinde denge sağlanacak kadar genişti. Ama asıl sorun direk ve kirişlerin arasındaki boşlukların sıçramak için fazla açık olmasıydı.
Sienna, ben bu kirişlerin arasında atlayamam diye fısıldadı.
Langdon da bunu yapabileceğinden emin değildi ve düşmek kesin ölüm demekti. Fenerini kirişlerin arasındaki açıklığa doğru tuttu. 2,5 metre aşağıda demir çubuklarla asılmış tozlu yatay bir alan, bir tür zemin vardı ve göz alabildiğine uzuyordu. Ne kadar sağlam görünse de Langdon zeminin toz tutmuş plastik örtüyle kapatıldığını biliyordu. Burası 500 salonunun asma tavanının arka tarafıydı. Yamalanmış gibi yatay yerleştirilmiş 39 vasari tablosunu çerçeveleyen tahta bir tekne tavan. Sienna aşağıdaki tozlu alanı işaret etti.
Oraya inip üzerinde yürüyebilir miyiz?
Bir vasari tablosunun içinden 500 salonuna düşmek istemiyorsan yürüyemeyiz. Onu korkutmak istemeyen Langdon aslında daha iyi bir yol var dedi. Tavan arasının merkez direğine doğru bir kirişin üstünde yürümeye başladı. Daha önceki ziyaretinde mimari tasarımlar salonundaki pencereden bakmanın yanı sıra tavan arasının diğer ucundaki bir kapıdan girerek bu yeri yayan keşfetmişti. Şarap yüzünden bulanıklaşmış hafızası yanlış hatırlamıyorsa tavan arasının ana kirişi boyunca sağlam bir döşeme tahtası uzanıyor ve turistlerin tam ortadaki geniş seyir bölümüne geçişini sağlıyordu. Fakat Langdon kirişin ortasına gelince turdan hatırladığına hiç benzemeyen bir döşeme tahtası gördü.
O gün kaç ne biolo içtim.
Turistlerin bakabileceği sağlam bir yapıdan çok basit bir geçiş oluşturacak şekilde kirişlerin üzerine dikey yerleştirilmiş gevşek kalaslara bakıyordu. Köprüden çok ip sayılırdı. Anlaşılan diğer taraftaki turist geçidi yalnızca ortadaki seyir platformuna kadar geliyordu. Oradan sonra turistler aynı yoldan geri dönüyorlardı. Langdon ile Sienna'nın şimdi baktığı bu denge kirişi, mühendisler tavan arasının bu kısmına kadar bakım yapabilsinler diye yerleştirilmiş olmalıydı. İnce tahtalara şüpheyle bakan Langdon, görünüşe bakılırsa kalasın üstünden yürüyeceğiz dedi. Fazla telaşlanmayan Sienna omuzlarını silkti.
Venedik'te suların yükselme mevsiminden daha kötü olamaz.
Langdon onun haklı olduğunu fark etti. Venedik'e yaptığı son araştırma gezisinde San Marco meydanı 30 santim suların altında kalmıştı. O da Hotel Danieli'den Bazilika'ya kadar briketler ve ters çevrilmiş kovaların arasına yerleştirilmiş tahta kalasların üzerinde yürümüştü. Elbette mokasenlerini ıslatmakla bir Rönesans başyapıtının içinden ölüme dalmak aynı şey değildi. Bu düşünceyi aklından uzaklaştıran Langdon, Sienna'nın içten içe besleyebileceği endişeleri gidermesini umduğu sahte bir güvenle dar kalasa adımını attı. Dışarıdan kendine güveniyor gibi gözükse de ilk kalasın üstünde yürürken kalbi hızla çarpıyordu. Ortaya yaklaştığında kalas ağırlığıyla esneyerek uğursuz bir çıtırtı çıkardı. Biraz daha hızlı ilerleyip sonunda diğer tarafa ve nispeten güvenli ikinci kalasa geçti. Nefesini veren Langdon, Sienna'ya ışığı tutmak ve ihtiyaç duyabileceği sözleri söylemek için arkasına döndü. Ancak görünüşe bakılırsa hiçbirine ihtiyacı yoktu. Işığı kalası aydınlattığı anda Sienna dikkate değer bir ustalıkla üzerinden geçti. Kalas onun ince vücudunun altında fazla esnememiş ve saniyeler içinde diğer tarafta yanına varmıştı. Cesaretlenen Langdon arkasını döndü ve diğer kalasa yöneldi. Sienna onun geçmesini, dönüp ışığı tutmasını bekledikten sonra peşinden gitti. Tek bir fenerin ışığıyla peş peşe hareket eden iki figür sabit bir ritimle ilerledi. İnce tavandan aşağıdan bir yerden gelen polis telsizinin sesi duyuldu. Langdon belli belirsiz gülümsedi. 500 salonunun üstünde ağırlıksız ve görülmeden duruyoruz.
''Sienna söylesene Robert'' dedi. ''Maskeyi bulacağın yeri sana Ignazio mu söylemişti?''
''Evet ama şifreli bir şekilde.'' Ignazio'nun maskenin yerini telesekreterde ağzından kaçırmak istemediği için bilgiyi şifreli paylaştığını açıkladı. Cennete gönderme yaptı. Sanırım İlahi Komedya'nın son bölümünü ima ediyordu. Tam olarak Cennet 25 dedi.
Sian'la bakışlarını yukarı kaldırdı. 25. Kanto'dan bahsetmiş olmalı.
Langdon bence de dedi. Kanto aşağı yukarı bölümle aynı şey demekti. Kelime epik şiirleri şarkıyla söyleme geleneğinden geliyordu. İlahi Komedya 3 bölüme ayrılmış, toplam 100 kantodan meydana geliyordu. Cehennem 1.34, Araf 1.33, Cennet 1.33.
Cennet 25 diye düşünen Langdon tüm metni hatırlayabilmeyi dilerdi. Ne yazık ki mümkün değil, metnin bir kopyasını bulmamız lazım.
Langdon dağısı da var diye devam etti. Ignazio bana son olarak kapılar sana açık ama acele etmelisin demişti.
Bir an durup arkasındaki Sienna'ya baktı. 25. kanto Floransa'daki belirli bir yere gönderme yapıyor olmalı. Kapıları olan bir yer herhalde. Sienna kaşlarını çattı. Bu şehirde o kadar çok kapı var ki.
Evet, bu yüzden Cennet'in 25. kantosunu okumamız lazım.
Ona umutla gülümsedi. Senin İlahi Komedya'yı ezbere bilmene imkan yok tabii, değil mi? Sienna ona dili tutulmuş gibi baktı. Çocukken okuduğum eski İtalyanca ile yazılmış 14.233 dizeyi mi? Başını iki yana salladı. Acayip hafızası olan kişi sizsiniz profesör. Ben yalnızca bir doktorum.
Langdon yoluna devam ederken birlikte yaşadıkları bunca şeyden sonra Sienna'nın olağanüstü zekasını kendisinden saklamasına biraz üzülmüştü.
Yalnızca bir doktor mu?
Langdon gülümsedi. Onun özel yetenekleriyle ilgili okuduğu makaleleri hatırlayınca yeryüzündeki en mütevazı doktor olmalı diye düşündü. Maalesef bu özel yetenekler arasında tarihin en uzun epik şiirini baştan sona ezberlediği yazmıyordu. Başka kirişlerin üzerinden geçerek sessizce ilerlediler. Sonunda Langdon ileride içlerini ferahlatan bir şekil gördü. Seyir platformu. Üzerinde yürüdükleri eğreti kalas korkulukları olan çok daha sağlam bir yapıya uzanıyordu. Platforma yetişebilirlerse tavan arasından çıkana kadar orada yürüyebilirlerdi. Hatırladığı kadarıyla çıkış Atina Dükü merdivenlerine çok yakındı. Platforma yaklaşınca Langdon 2,5 metre aşağıdaki tavana baktı. Şimdiye kadar gördüğü tüm ay tabyaları birbirinin benzeriydi. Ama ilerideki çok büyük, diğerlerinden çok daha genişti. Langdon içinden birinci Cosimo'nun göğe yükselişi diye geçirdi. Dipnot Apoteosis Cosimo 1. Bu 500 salonunun tam ortasındaki büyük ve yuvarlak ay tabyası Vasari'nin en kıymetli tablolarından biriydi. Langdon yeni şekillenen Amerika'nın İtalya'dan Cumhuriyet kavramından daha fazlasını aldığını hatırlatan ABD Kongre binasındaki Washington'ın göğe yükselişi adlı mütevazı eseri buradakiyle kıyaslayarak öğrencilerine bunun slaytlarını gösterirdi. Ama bugün birinci Cosimo'nun göğe yükselişini durup incelemekten çok üstünden hızla geçmek derdindeydi. Hızlanırken yaklaştıklarını Sienna'ya fısıldamak için başını hafifçe arkaya çevirdi. Bunu yaparken sağ ayağını orta yere basamadı ve ödünç aldığı mokasen kalasın kenarından kaydı. Bileği burkulunca dengesini yeniden sağlamak için ileri doğru hızlı bir adım atmak isterken tökezledi. Ama çok geç kalmıştı. Dizleri kalasa çarptı, kirişe tutunmaya çalışan elleri ümitsizce ileri uzandı. El feneri aşağıdaki karanlığa, onu ağ gibi yakalayan tuvalin üzerine düştü. Altındaki kalas düşerken Langdon'ın esneyen bacakları son anda diğer kirişe güvenle yerleşti. Kalas Vasari'nin 2,5 metre aşağıdaki birinci Cosimo'nun göğe yükselişi tablosunu çevreleyen ahşaptan tekne tavana gürültüyle düşmüştü. Ses tavan arasında yankılandı. Dehşete kapılan Langdon güçlükle ayağa kalkıp arkada kalan Sienna'ya döndü. Aşağıdaki tuvalin üzerinde sahipsiz kalan el fenerinin sönük ışığında geçecek yeri kalmayan Sienna'nın arkasındaki kalasta durduğunu gördü. Gözleri Langdon'ın bildiği şeyi söylüyordu. Düşen kalasın gürültüsü bulundukları yeri ele vermişti. Vayenta'nın bakışları süslü tavana kaydı. Ses aşağıda yankılanırken kameralı adam, ''Tavan arasındaki fareler'' dedi. Büyük fareler diye düşünen Vayenta salon tavanının ortasındaki yuvarlak resme baktı. Ay tabyalarının arasından aşağı tozlar süzülürken tuvalin sanki biri diğer taraftan itiliyormuş gibi hafifçe esnediğini gördüğüne yemin edebilirdi. Tablodaki çıkıntıya bakan adam, belki seyir platformundaki görevlilerden biri tabancasını düşürmüştür dedi. Sizce ne arıyorlar? Tüm bu koşuşturma hayli heyecan verici. Vayenta seyir platformu mu diye sordu. Oraya çıkılıyor mu? Elbette. Müze girişini işaret etti. Şu kapıdan geçince tavan arasındaki podyuma çıkan bir kapı var. Vasari'nin bina iskeletini görebilirsiniz. İnanılmaz. Brüder'in sesi bir kez daha 500 salonunda aniden yankılandı. Peki de cehenneme gittiler. Sesi tıpkı az önceki haykırışı gibi Vayenta'nın solundaki yüksek duvara yerleştirilmiş kafesin arkasından geliyordu. Brüder kafesin arkasındaki bir odada olmalıydı. Salonun süslü tavanı altındaki bir kat. Vayenta gözlerini yeniden başının üstündeki tuvalin şişkinliğine çevirdi. Tavan arasındaki fareler diye düşündü. Çıkış yolu arıyorlar. Kameralı adama teşekkür edip hemen müze girişine yöneldi. Kapı kapalıydı ama onca polis girip çıktığına göre kilitli olması imkansızdı. İçgüdüleri yanılmıyordu. 47. Bölüm. Dışarıda meydanda polis arabalarının kargaşası arasında orta yaşlı bir adam Loggia dei Lanzi'nin gölgesinde oturmuş büyük bir dikkatle hareketliliği izliyordu. Adam Plum Polaris marka gözlük ve şal desenli kravat takmıştı. Tek kulağında minik altın bir küpe vardı. Koşuşturmayı izlerken tekrar boynunu kaşıdı. Bir gecede kurdeşen dökmüştü ve gittikçe daha da kötüleşiyordu. Çenesini, boynunu, yanaklarını ve gözlerinin üzerine küçük kabarcıklar kaplamıştı. Tırnaklarına bakınca kanlanmış olduklarını gördü. Mendilini çıkartıp parmaklarını sildikten sonra boynundaki ve yanaklarındaki kabarcıkların kanlarını da temizledi. Temizlendikten sonra dikkatini tekrar sarayın dışına park etmiş olan iki siyah minibüse yöneltti. Yakındaki minibüsün arka koltuğunda iki kişi oturuyordu. Biri siyah kıyafetli silahlı bir askerdi. Diğeri daha yaşlıydı ve nazarlık takmış gümüş rengi saçlı çok güzel bir kadındı. Asker deri altına uygulanan bir şırınga hazırlıyor gibiydi. Minibüsün içinde Doktor Elizabeth Sinski boş gözlerle saraya bakarken krizin bu boyutlara nasıl ulaştığını kendi kendine sorguluyordu. Yanından boğuk bir ses "Hanımefendi" dedi. Kendisine eşlik eden askere döndü. Bir eliyle şırıngayı diğeriyle de kolunu tutmuş bekliyordu. "Kıpırdamayın." İğnenin sivri ucu derisinden girerken asker "Şimdi uyuyun" dedi. Gözlerini kapattığı sırada gölgelerin arasından bir adamın kendisini izlediğini fark etti. Tasarımcı gözlükleri ve hazırlık öğrencisi kravatı takmıştı. Yüzü kıpkırmızıydı. Bir an için onu tanıdığını düşündü. Ama tekrar bakmak için gözlerini açtığında adam kaybolmuştu. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 255.